Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ahval'den herkese merhabalar. Sıcak takipteyiz ve yine sıcak bir gelişmeyi, ona tepkileri değerlendireceğiz. Konuğum Washington'da Henri Barki, Lehigh Üniversitesi öğretim üyesi. Profesör Barki aynı zamanda Council on Foreign Relations, yani Dış İlişkiler Konseyi adlı düşünce kuruluşunda kıdemli araştırmacı. Merhabalar Henri.
Merhabalar.
Bugün dış politikayı konuşmayacağız. Tamamen farklı bir konuda, hukuksal bir konuda değerlendirmelerini ve görüşünü alacağım. Çünkü Osman Kavala iddianamesi, yeni bir iddianame hazırlandı. Bu iddianamede iki sanık var. Bir tanesi Osman Kavala ki 18 Ekim'de 4. yılını doldurmuş olacak. İçeride, hapiste, demir parmaklıklar ardında. İkinci iddianamede sanık olarak adı geçen kişi de sensin. İki suç isnat edilmiş durumda. Bir tanesi hükümeti devirmek, yani darbe kalkışmasına bulunmak. İkincisi de kısaca izleyicilerimizin anlaması gerekiyor çünkü casusluk. Bu iki suçlama dolayısıyla hakkınızda, her birinizin hakkında ağırlaştırılmış iki müebbet hapis cezası. Üç mü? Üçer hapis cezası, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Ayrıca da 20 yıl hapis cezası isteniyor. 64 sayfalık bir iddianame. Yankılar yarattı. Osman Kavala'nın ailesi de ve avukatları da iddianamenin kabulü ve 18 Aralık'ta ilk duruşma tarihinin verilmesiyle birlikte tepkilerini gösterdiler. Senin de değerlendirmeden almak istiyorum. Çünkü ikinci sanık olarak bu da önemli. Onu duymak gerekiyor, duyurmak gerekiyor.
Bakın, bütün iddianame aslında baştan sonuna kadar bir uydurma. Hem Osman hakkında hem de benim hakkımda. Yani iddianameyi okuduğunuz zaman şunu görüyorsunuz. Ellerinde hiçbir delil yok. Efendim, işte bir gün ben Adana'ya gitmişim. O gün, aynı gün işte Osman Paris'e uçmuş. Bu şüpheli bir şey. Eşim beni telefonda arıyor, o da şüpheli. Ben İstanbul'dan galiba Lehigh'da, yani üniversitedeki ofisimi arıyorum. Onu da koyuyorlar iddianameye, sanki şüpheli bir şeymiş gibi. Yani devamlı böyle her söyledikleri böyle hiçbir tarafı tutulacak hiçbir tarafı olmayan laflar. Yani şey de bile söylemek istemiyorum. Yani bunlar, ciddi bir şey yok burada. Aslında Türkiye'nin anlamadığı bir şey var burada. Bu iddianame eninde sonunda İngilizce'ye çevrilecek. Bu iddianame İngilizce'ye çevrildiği zaman, dışarıdakiler okumaya başladıkları zaman, bu, yani şey değil, bu Yeni Şafak, Star gazetesi, bilmem ne gibi okuyucular ya da gazeteci diye kendilerini adlandıran insanlar değil. Dışarıda bunu okuyacak olan insanlar, bu iddianamenin ne kadar uyduruk, ne kadar fasafiso, Türk, efendim, 600 senelik bir devlet geleneği olan bir devletin böyle bir iddianameyi pazarlaması, o devletin aslında çöktüğünü görüyorsunuz. Yani artık devlet diye bir şey kalmadı.
Daha önce benzer iddianameler hakkında, başka iddianameler hakkında da benzer suçlamalar dile getirilmişti. Hukuk dışı olduğu, kafkayesk olduğu, absürt olduğu yolunda. Bu aslında, o bakımdan bu iddialar, bu suçlamalar dikkate alınırsa bu bir ilk değil, bu iddianame. Ama benim senden, evet, anladığım bu kadar absürt boyutlara ulaşacağı tahmin edilmiyordu. Demek istiyorsun belki.
Evet, çünkü bir de şu var. Bakın, herhalde Osman Kavala'nın bırakılacağını düşünüyordu savcılar. Emir Komuta zinciri nerede başlıyor, nerede bitiyor bilmiyorum. O savcılar, kim bunu bu emri verdi, ama son dakikada, yani bir şey bulmaları lazımdı Osman'ı hapse tutmak için, bu iddianameyi uydurdular. Ve okuduğunuz zaman zaten kendileri şey diyor. Mesela beni Gezi'yle de suçluyorlar şimdi, o ilk basında. Fakat kendileri şunu söylüyor. Aslında biz delil bulamadık. Henri Barki'nin işte Gezi ile bir ilgisi olduğunu. Fakat çok şüpheli davranıyor. Türkiye çok fazla gidip geliyor. Aynı şeyi de darbe için de söylüyorlar.
Manidar yani bu kadar sık gidip
geliyor. Evet. Demek kardeşim istiyorlar. Ben senelerde Türkiye üzerine uzmanlaşmış bir akademisyenim. Ve dolayısıyla kendi işim açısından insan görmek, etrafı görmek, Türkiye'yi anlamak açısından girip çıkmam lazım. Benim gibi bunu yapan bir sürü başka akademisyen var. Niye bunu tutturdunuz?
Evet ama biliyorsun senin hakkında bitmek bilmeyen bir CIA mensubu olduğu iddiası da var.
Evet, şimdi ilginç olan taraf, iddianameye baktığınız zaman benim bir zamanlar dışişlerinde çalıştım ki evet 2 sene dışişlerinde çalıştım. Amerikan dışişlerinde çalıştım.
Hangi başkan olarak döneminde?
Clinton'ın son senelerindeydi. Madeleine Albright dışişleri bakanı iken. 2 sene dışişlerinde çalıştım. Ayrıca Carnegie'de uzman görevi yaptım. Şimdi Council on Foreign Relations ya da dış ilişkiler konseyinde olduğu gibi. Yani orada bana maaş bağlamadılar ama ben orada benim bir pozisyonum vardı. Bir de 2 sene Wilson Center'da.
İşte o da bir düşünce kuruluşu.
Evet, o da bir düşünce kuruluşu. Evet. O zaman Orta Doğu bölümünün başıydım. Yani orada Wilson Center'da çalışıyordum. Fakat bunları söylüyorlar. Fakat ben 33 senedir Lehigh Üniversitesi'nde öğretmenim, hocayım pardon. Yani 33 senelik yani 33 senelik profesörlük yaptığım kurumdan bahsetmiyorlar. Hı. İşin komik tarafı o. Çünkü niye ben bunu söyleseler o zaman benim işte ne bileyim CIA ile olan ilişkilerimi şimdi bakın Lehigh Üniversitesi Bethlehem, Pennsylvania'da Bethlehem diye bir şehirde o şehirde Pennsylvania'da ve ben her hafta oraya gidiyorum. Onu yapıyorsam nasıl CIA ajanlığı yapacağım? Ha tabii onun için söylüyor. Onun için yazı koymuyorlar iddianı.
Nasıl bunu anlamadım. Onu yapıyorsam yani, nasıl?
Bakın niye benim 33 senedir çalıştığım kurumdan bahsetmiyor iddianı. Oturup mesela Carnegie'de birkaç sene işte danışmanlık yaptım ya da yani maaşlı bir birisi olarak çalışmadım. O da benim bir pozisyonum vardı. Bir şeyler yazıyordum onlar için.
Ama CIA ajanlığı ardı arkası kesilmeyen bir etiketleme.
Kesilmeyen.
Çünkü tabii, medyada doğru. Sürekli olarak çıkıyor bazı gazetelerde.
Evet ama bunu nasıl ispatlayacağım? Yani ben bir kere onu nasıl biliyorlar onlar benim CIA ajanı olduğumu? Yani CIA mi söyledi onlara? Ben mi söyledim onlara? Çok çok bilgili bunlar. Şimdi bakın benim CIA ajanı olduğumu iddia eden bu hem basın hem bu savcı benim eşimle evli olduğumu çıkartamıyor. Diyor ki işte Alan Lapson diye birisi onun eşi olduğunu iddia ediyor. Fakat biz bunu teyit edemedik diyor. Fakat bunlar aynı odada kalmışlar bu Büyükada Splendid Oteli'nde ve İstanbul'da. Yani böyle absürt laflar var içinde. Yani benim evli olduğumu çıkartamıyorlar ama CIA olduğunu biliyorlar. Yani bu tamamıyla... Ya
sen de diyorsun ki bunların gerçeklikle ilgisi yok CIA ajanı.
Yok tabii. Yani CIA ajanı olsaydım Pennsylvania'ya gitmezdim. Herhalde Pennsylvania'da CIA ajanlığı yapacak halim yok. 33 senedir oraya gidiyorum yani bir şey Dışişleri Bakanlığı'nda ve Wilson Center'da olmadığım.
Evet ama Türkiye'ye girip çıkıyorsun işte ya, iddianamenin söylediği de o.
Türkiye'ye girip çıkıyorum. Ama ben Fransa'ya da girip çıkıyorum. Hı. Bu ne demek yani Fransa'da mı işler karıştırıyorum. İsrail'e de gidiyorum. Ne bileyim Mısır'a da gidiyorum.
Peki,
Irak'a da gidiyorum.
Şunu da anlamak istiyorum. Eşinin yani Alan Lapson'ın eşin olduğunu iddianame anlayamamış. Yani evet. Orada böyle bir isim olarak geçiyor. Evet. Bu tamam bir...
Ama biz teyit edemedik diyorlar aslında.
Teyit edemedik.
Evet.
Peki, şunu merak ediyorum ben. Seni Osman Kavala'daki gibi yani onun olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak mı suçluyorlar ya da sanıklıyor. Bu vasıfla mı seni bu iddianameye dair davet ettiler?
Yok zannetmiyorum. Hiç zannetmiyorum. Ben Amerikan bir vatandaşı olarak.
Çünkü Türkiye bazı basın organlarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğun şeklinde bir şeyler de gördüm ben. Ya yani Türkiye pasaportu taşıdım.
Yok hiç Türk pasaportum yok benim. Benim bir pasaportum var. Amerikan
tek vatandaşlığım var. Evet. Tamam böyle zaten, şeyler de çıktı.
Zaten, evet. Tabii şeyde. Bakın ben zaten şimdi bakın ben dışişlerinde çalıştım. Eğer bir Türk pasaportum olsaydı beni dışişlerine almazlardı. Yani çünkü o zaman şeye soracak. Sen
kurallara
aykırı. Evet. Amerikan vatandaşı mısın diye sorarlardı. Yani onun için benim Türk pasaportum yok. Tabii vakti zamanında Türk vatandaşıydım. Bakın ben Türkiye'de doğdum, Türkiye'de büyüdüm. Üniversiteyi İngiltere'de, ondan sonra doktoramı Amerika'da yaptım. Ama ben askerlik de yaptım Türkiye'de. Yani evet bir zamanlar Türk vatandaşıydım ama artık değilim. Yani Amerikan vatandaşı olduk. Bakın ben Amerikan vatandaşı olduktan sonra Türk pasaportumu bıraktım.
Evet, terk ettin yani Türkiye
Cumhuriyeti'nden başladı. Evet, evet.
Peki, şimdi bu Osman Kavala'nın avukatları ve eşi, akrabaları bunun işte siyasi bir nitelikli bir iddianame olduğunu söylüyorlar. Başka çevrelerde de benim işte konuşmalarımla bir mülakatta da aktardığım gibi bir avukata binaen siyasi ve güdümlü, yani dikey güdümlü siyasi otoritelerin talimat direktifi üzerine şekillendirilmiş bir iddianame olduğu söyleniyor. Şimdi sen de dedin ki demin, yani bu Osman Kavala'yı bir şekilde cezalandırılmasını devamını sağlamak için ortaya atılmış bir iddianame dedin. Peki sen ne arıyorsun o iddianamenin içinde?
O çok iyi bir soru. Ben onu açıklamak istiyordum. Bakın, darbe gecesi ben Büyükada'da Spend Oteli'nde İran üzerine bir konferans düzenlemiştim. Onun için gelmiştim.
Ve bu iki düşünce kuruluşunun ortak evet, konferansıydı galiba.
Evet, Türkiye'de G-POT, Wilson Center'ın ortak toplantısıydı bu.
G-POT da Kültür Üniversitesi'nin bir kolu ya da bir parçası. Evet.
Evet. Ve ben bu konferans şey üzerineydi. Orta Doğu ülkelerinin Obama hükümetinin İran'la yaptığı nükleer anlaşmasına nasıl tepki veriyorlardı? Onu anlamak içindi. Ben herkesi kalkıp Orta Doğu'dan Washington'a getireceğimi İstanbul'a getireyim dedim. Böylece daha ucuz olur bizim için. Benim için de İstanbul'a gitmek için bir sebep. Ve ondan sonra Splendid Oteli'mi seçmemin tek bir sebebi vardı. O da ben yani gençliğimi Büyükada'da geçirdim. Büyükada'da yapmak benim için büyük bir zevkti. Neyse. Darbe oldu. Darbe başarıya ulaşmadı. Ben konferansa devam ettim. Cumartesi pazar günü konferansı tamamladım.
Pazar o kargaşa ortamında dahi konferans devam etti. Çünkü ortalık birbirine girmişti.
Evet ama bakın beni Wilson Center oraya bir konferans yapmak için yolladı. O kadar insanı getirmişim. Ne yapacağım? Yani üstelik de Büyükada'dayız. Büyükada'da hiçbir şey olmadı. Yani her şey çok sakindi. Konferansa devam ettik. Bizim yapabileceğimiz bir şey yoktu. Bir. İkincisi ben pazartesi günü İstanbul'a indim. Pazartesi gecesi Karaköy lokantasına gittim. Bir arkadaşımla yemek yemeye. Ondan sonra giderken Osman'la rastladım. Osman da işte bazı Avrupalılarla yemek yiyordu. İşte beni görünce kalktı. Tesadüfen beni görünce kalktı. İşte Avrupalılara tanıştırdı. İşte 2-3 dakika laklak ettik ayaküstü. O yüzden ben gittim yemek yedim arkadaşımla. Bunu kullanıp beni Osman'la
irtibatlandırıyor.
Fakat asıl hikaye de biraz şöyle gelişiyor. Amerika'ya döndüm. Perşembe günü Türk gazetelerinde işte benim darbeyle ilişkilendirdiler, tamam mı? Türk gazeteleri. Türkiye gazetesiydi ilk bunu yazan. Ondan sonra zamanla işte bütün gazeteler, Yeni Şafak, bütün devlet gazeteleri diyelim, bu hikayeyi yaymaya başladılar. Bunun tek bir sebebi vardı. O da Türk devleti, Türk hükümeti diyelim, Türk hükümeti bu darbe girişimini Amerika'yla ilişkilendirmeye çalışıyordu. Yani Amerika'ya nasıl bağlayabiliriz? Benim şanssızlığım benim o gece orada olmam. Yani ben orada olmasaydım o gece hiç bu olaylar olmayacaktı. Ben işte eski dışişleri mümessili olduğum için, yani dışişlerinde çalıştığım için bir. İkincisi Türkiye üzerine çalıştım ve dışişlerinde de Türkiye üzerine çalıştım. Ondan sonra tabii sizin dediğiniz gibi işte o CIA yaygaları başladı. Böylece Amerikan hükümetinin, Obama hükümetinin işte darbeyle ilişkili olduğunu göstermeye çalıştı. Ve nitekim ki Türk hükümetinin söylemi o andan sonra zaten devamlı işte Amerikalılar bunun işin içindeydi. Ve ben orada onların elindeki tek şöyle diyeyim delil. Ali Barkey Büyükada'da, O gece darbe oluyor. Hani belki eski State Department, yani Dışişleri Bakanlığı mensubu olarak. Demek ki o darbeyi o yaptı. Demek ki Amerika yaptı darbeyi. Ve bunu onun için uydurdular. Beni bu son iddianamede Osmanlı'la birleştirmelerin tek bir sebebi var. O da Osman belki Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla belki hapisten çıkarılır düşüncesiyle. Ama ne yapalım, bir şey bulmamız lazım. Bu iddianameyi yazdılar ve görüyorsunuz zaten iddianameyi okuduğunuz zaman anlıyorsunuz. Yani son dakikada böyle işte yazıp çizilmiş bir şey bu. Yani hiçbir tutarlılığı olmayan, tutarlılığı olsa anlayacağım ama tutarlılığı olmayan bir iddianame bu. Ve bunu son dakikada işte ama Anayasa Mahkemesi'nin alacağı kararın önüne çıkmak için uydurulmuş bir şey bu. Ama tabii Türkiye'de böyle şeyler artık oluyor yani maalesef. Dediğim gibi Türk hukuk sisteminin çöktüğünü görüyoruz burada.
Evet. Peki şimdi iddianame bu şekilde kabul edildi ve yeni bir dava süreci başlayacak. Ve Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devam edip etmeyeceği büyük bir belirsizlik unsuru bilmiyoruz. 4 yıldır az önce söylediğim gibi 18 Ekim 2017'de.
3 yıl oluyor değil mi? 3 yılı dolduruyor.
3 yılı dolduruyor, evet. Yanlış söyledim, affedersin. Evet. Yani 18 Ekim 2017'de içeri alınmıştı. O gün bugündür zaten gün ışığı görmedi. Devamlılık belki söz konusu olacak. Belki senin dediğin gibi tam bir intikam ve sonsuz cezalandırma süreci söz konusu. Şimdi ne olacak peki? Ne yapmayı düşünüyorsun?
Bakın ben Amerika'dayım. Türk hükümeti bana burada bir şey yapamaz. Oturup benim, yani Türkiye'de de dönemem tabii çünkü yakalama kararı var. Ben de çok düşündüm bunu aslında ne yapabileceğim. Yani zaten bir kere şöyle diyeyim. Türkiye'den döndükten sonra bu benim hakkımda iddialar başladığı zaman 2016'da New York Times gazetesinde bir makale yolladım. Onu bastılar. Onun dışında ben bu konuda pek bir şey söylemedim ulu orta. Yani bir konuşma yapmadım. Yani bir arkadaşlarım arasında tabii bu konuşuluyor da. Bu aşamada bir de tabii yani Osman'a da zarar vermek istemiyorum. Yani şeyi görüyorum mesela Twitter'da şunu görüyorsunuz. Ben bir Türkiye'den birisini retweet ettiğim zaman bir adamlar kimi retweet etmiştim, ona çullanıyorlar. Bak Ali Berke
seni gerekçe gösteriyorlar.
Evet, Ali Berke seni retweet etti. Sen demek ki kötü bir insansın. Yani dolayısıyla benim oturup konuşmam, şimdi seninle konuşmam aslında yani yeni bir şey benim için. Daha fazla zarar vermek istemiyorum Osman'a ama öte yandan da artık bu iddianamenin de ne kadar saçma olduğunu birisinin söylemesi lazım. Birisinin yayması lazım ve onu yapmaya başlayacağım. Şimdi yani dediğim gibi birisinin artık bunu ben yapmayacağım. Başka işim gücüm var. Yani deli gibi ders veriyorum ya şu anda. Bu iddianamenin İngilizce'ye çevrilmesi lazım. Bu iddianamenin İngilizce'ye çevrildikten sonra yayılması lazım ki yani gerek Amerika'da gerek Avrupa'daki kurumlar bunu okusunlar. Okudukları zaman ne kadar iktidai olduğunu görecekler ve benim ümidim reaksiyon gösterecekler buna.
Evet.
Bu benim ümidim. Yani ve tabii sırf Avrupa ve Amerika'daki kurumlar değil. Yani bir de tabii buradaki Amerika'da da ya da Avrupa'da da düşünce kuruluşları olsun, gazeteciler olsun, onların da tabii yazması lazım. Tabii bu da bir yani beni biraz düşündüren şey şunu görüyorsunuz. Yani biraz bazı düşünce kuruluşlarında, Avrupa ve Amerika'daki düşünce kuruluşlarında bu konuyu işlememek gibi bir temayül var. Çünkü Türkiye'den korkuyorlar. Yani onlar da işlemeye başlarlarsa işte ne bileyim belki Türkiye'ye giremeyecekler. Türkiye'deki hükümet görevlileri onlarla konuşmayacak düşüncesiyle.
Veya Türkiye'deki uzak, temsilcilikleri zor, evet, zor durumda kalacak.
Zor durumda kalacak düşüncesiyle bu konuyu açmıyorlar. Aslında büyük bir hata.
Tabii. Aslında açmamaları etik açıdan da pek tabii, doğru
tabii,
değil.
Tabii. Yani, tabii Türkiye'deki gazeteciler de mesela benle yazışmaktan, benle konuşmaktan çok çekiniyorlar. Benim tanıdığım bir sürü insan benle konuşmuyor yani. Ama Türk hükümetinden korktukları için. Yani bu demokratik, laik bir ülke diye kendisini adlandıran bir ülke için korkunç kötü bir şey bu. Yani
evet, ama muazzam bir baskı ortamının, özellikle olağanüstü hal ilanından beri ülkenin üzerine çöreklendiğini, başta Kürt siyasal hareketi temsilcileri olmak üzere herkes ve insan hakları savunucuları defaten söylemekteler. Evet, dolayısıyla böyle bir gerçeklikle de karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu durum bir taraftan devam ediyor, ama ederken de işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin belli bazı süreçleri sürekli olarak ötelemesi avukatların çok ciddi tepkilerine ve hayal kırıklıklarına yol açmış durumda. Bunu da duyuyoruz. Evet. Evet. Ve yayınlıyoruz aynı zamanda Ahval'de, bazı başka yerlerde de. Böyle bir durum da söz konusu. Nitekim Osman Kavala'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi süreci doğrultusunda Avrupa Konseyi tarafından durumunun ele alınıp Türkiye'ye ciddi bir uyarı ve yaptırım gelmesi söz konusu iken, o karar da yine Aralık ayına ertelenmiş durumda. Bir sürünceme hali söz konusu ve sürmekte olan bir baskı, zulüm süreci var. Şimdi bugün biz seninle konuşurken 13 Ekim Salı. Dediğim gibi 18 Ekim günü Osman Kavala içeride demir parmaklıkları ardında 3. yılını doldurmuş olacak. Demin söylerken dilim sürçtü. Ahmet Altan'la karıştırdım. Ahmet Altan'ın 4. yılı doldu. 23 Eylül 2016'da içeri alınmıştı. Selahattin Demirtaş aynı şekilde çok uzun süredir içeride ve sürekli olarak Osman Kavala'na uygulanan hukuksal sürecin benzeri Selahattin Demirtaş'a da uygulanıyor. Evet, yani rotasyon usulü tutuklama kararları bir uygulama halinde şu anda. Ve tabii insan hakları gözlem evine göre, Human Rights Watch'a göre de yaklaşık 50 bin siyasi mahpus var ülkede. Buradan dışarıdan baktığında çıkış yolu için dışarıdan yapılabilecek hukuksal mücadele anlamında, yani sivil toplum mücadelesi, düşünce kuruluşları tavrı alanında bir şey söylemek mümkün mü? Bunu da noktalayalım istersen bu sohbeti. Beklenecek başka bir şey yoksa eğer.
Var, aslında başka bir şey söylemek istiyordum. Şu anda Türkiye'nin fark etmediği bir şey var. Türkiye muazzam itibar kaybetti son zamanlarda. Artık gazetelerde olsun, düşünce kuruluşları, yani demokrasiyle uğraşan düşünce kuruluşlarına, yazıklarına baktığınız zaman, hatta Nancy Pelosi'nin dediğine baktığınız zaman, Amerika'da başka kongre üyelerinin söylemine baktığınız zaman, otoriter ya da demokratik olmayan ülkeleri saydıkları zaman 3 ülkeyi sayıyorlar. Çin, Rusya ve Türkiye. Ve hep Xi, Putin ve Erdoğan'dan bahsediyorlar. Yani Erdoğan artık dış, yani Amerika ve Avrupa'da artık Putin ve Xi gibi bir diktatör olarak, bir otoriter, bir lider olarak görülüyor. Bunun Türkiye için muazzam bir itibar kaybı olduğunu söylemek istiyorum. Fakat bunun da etkileri olacak. Çünkü eğer siz bir iş adamıysanız ve Türkiye'de yatırım yapmak istiyorsanız ve öyle bir otoriter rejim söylemi ortaya çıktıktan sonra, demek ki o hükümete, o rejime güveniniz olamaz. Çünkü herhangi bir gün kanunu değiştirebilir. Herhangi bir gün sizin mal varlığınıza el koyabilir. Demek ki yani Türkiye'nin artık böyle normal iş yapılabilecek bir ülke olmaktan çıkmakta olduğunu görüyorsunuz. Yani aslında çok yazık bir şey. Çünkü Türkiye bugün dünyanın 20 en büyük ekonomiden birisi. Cidden büyük adımlar attı. Ve Türkiye ekonomisi batı ekonomi, yani Avrupa ve Amerika ile çok iç içe girmiş bir ekonomi. Yani ikisi hem Avrupa'ya hem Amerika'ya bağımlı. Ve Türkiye'nin ihracatına baktığınız zaman hep Avrupa'ya ve Amerika'ya gidiyor. Yani Somali'ye gitmiyor. Dolayısıyla bu ilişkilerin zedelenmesi Türkiye'nin geleceği açısından bence çok hüzünlü bir olay.
Evet, bakalım görelim ilişkiler daha nasıl evrilecek, nereye doğru, özellikle Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri 3 Kasım sonrasında. Evet. Öyle noktalayalım istersen. Konuğum Henri Barki idi. Lehigh Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Profesör Barki aynı zamanda Council on Foreign Relations, yani Dış İlişkiler Konseyi adlı düşünce kuruluşunda kıdemli araştırmacı. Teşekkürler bu sohbet ve değerlendirme için Henri.
Ben de teşekkür ederim.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.